Herkese merhabalar. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Bir Minay Yumlu Podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Ege Tuna Diken. Biz Ege ile Bir Girişimcilik Vakfı'nın Fellowship programından tanışıyoruz. Kendisi neredeyse liseden beri girişimcilik ekosistemin içinde ve birkaç girişimde de kuruculuk tecrübesi var. Şu an 2020 yılında kurdukları Employer girişimiyle de markaların arzu ettiği yüksek etkileşimlere organik şekilde ulaşan TikTok reklamlı kampanyaları yapıyorlar. Benim TikTok hesabımda yalnızca bir video var şu an ve o da Ege ile Türkiye'nin mezuniyet Fellowship'ında kurguladıkları etkinlik sayesinde aslında. Yani böyle trendleri takip ettikçe TikTok'un gücünü çok net anlıyorsunuz. Ama özellikle Ege'nin ve girişimi Influera'nın bu alandaki içeriklerini tükettikçe gerçekten neden burada olmanız gerektiğini daha iyi anlıyorsunuz diyebilirim. Yani markamız için bir TikTok hesabı açmalı mıyız? İşte nasıl açarız? Ne tür içerikler üretebiliriz burada? Analizlerimizi nasıl yaparız noktasında? Hepsi ve dahasını ben aslında Ege'nin hesabından takip ediyorum. Influera'dan takip ediyorum. Oradaki içeriklere bakıyorum diyebilirim. O yüzden bugün kendisiyle de bunları ele alacağımız için özellikle çok heyecanlıyım. Ama fazla sözü uzatmadan ben Ege'ye bir selam verip ondan da onun hikayesini dinlemek istiyorum. Hoş geldin Ege.
Hoş bulduk Canan. Selamlar. Çok teşekkür ederim davetin için bu arada. Benim için de tam olarak senin az önce söylediğin şeyleri anlatmak bugün çok keyifli olacak. Her zaman anlattığım şeyler ama her farklı platformda tekrar tekrar dillendirirken farklı bir şeyler de katabildiğimi düşünüyorum. Bu sebeple gerçekten davetin için tekrardan teşekkür ederim. Umarım keyifli bir konuşma olacak.
Umarım. Ya ben teşekkür ederim geldiğin için tekrardan. Dediğim gibi ben böyle biraz ufaktan giriş yaptım. Hani Ege kimdir, neler yapar, biz nerelerde kesiştik ve aslında uzmanlık alanları nelerdir, en çok ben oraları neleri takip ediyorum noktasında.
Bol bol TikTok konuştuk çoktan.
Aynen. Ama senden de böyle senin hikayeni dinleyebilmek harika olur. Çünkü dediğim gibi böyle herkes üniversitede böyle girişimcilikle tanışıyor. İşte üniversitenin ikinci, üçüncü senesinde belki deniyor ya da startuplara giriyor. Ama sen bunu daha böyle lisedeyken deneyimlemeye başladın. Bence çok kıymetli şeyler öğreneceksin senden bu noktada. Böyle ufakça oralardan bahsedersen süper olur.
Tabii o zaman çok hızlı bir nereden nereye yolculuğu çizeyim sana istersen. Önce bir okuldan başlamak gerekiyor bu noktada. Ben Robert mezunuyum. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorum hala. Ve işte 3-4. Sınıf arasında bir yerdeyim. Yani okulumu bitirmeme çok azca kaldı. Şimdi şöyle, lisedeyken ben 10. sınıf civarlarında böyle bir şeyler yapmak istiyordum. Ama tam olarak tanımı yoktu ne yapmak istediğimin. İşte ilk aşamada birkaç bir yere staj yapmak için başvuru attım. Şey diye cevap geldi. Hani ne alaka, sen daha 16 yaşındasın. Ne stajı şeklinde cevaplar aldım biraz. Ve bundan sonra aslında dedim ki tamam, o zaman bunun çözümü bir yerde çalışmak olamıyorsa demek ki ben kendim bir şeyler yapmaya başlamamın zamanı geldi. Ve böylece 10. sınıfta dedim ki tamam, kendi girişimimizi kurmanın, girişimde çalışmanın zamanı geldi. Sonrasında da Rush diye bu uygulamanın üzerine çalışmaya başladım aslında. Çok hızlıca anlatmak gerekirse Rush işte gamerlar için bir Tinder diyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk yıllık çok yoğun bir süre geçti Rush'ta. İşte ilk başta fikri geliştirmek, sonra çeşitli yarışmalara katılmak, yarışmalardan kazandığımız ufak paralarla beraber uygulamanın işte yapım süreçlerine destekte bulunmak gibi gerçekten çok güzel bir süreç geçti ve o zaman da hani herkes sıfırdan bire nasıl gelinir sorusunu cevaplamaya çalışıyor ya bir noktada. Ben sıfırdan bireyi gerçekten bir sıfırken ve tamamen adım adım tecrübe ederek orada öğrendim. Yani bir yerden okuyarak veya eğitimlerle sıfırdan bire nasıl geleceğimi değil, tüm hataları tek tek yaparak işte 16 yaşındayken bir girişim nasıl kurulur, nasıl daha fazla insan içeri çekilir falan, bunların detaylı öğrendim. Sonra tabii 12. sınıf, bir yandan hani üniversite hayalleri de büyük vesaire ve Rush'ta daha böyle hani burn etmek kavramını çok fazla bilmiyoruz. Biz de gerçekten hani içeride bir miktar para yakıyoruz ama zaten çok fazla bir şeyimiz yok. Hani çok ufak bir yatırım almışız vesaire. Sonrasında Rush'ı kapatma kararı aldık. Hani orada parasal da durumları tam doğru değerlendiremediğimiz için, ama bu sıraya kadar yaklaşık işte 30 bin gamer'ı birbiriyle tanıştırmış ve uygulamamızı kullandırmıştık. Ki bu da çok güzel bir deneyim zaten. Sonrasında işte üniversite sınavı birazcık böyle bir çekildim. Üniversite sınavına hazırlandım. Boğaziçi'ne girdim ve bu sırada daha okula bile başlamadan o yaz içinde Vivant'in üzerine çalışmaya başladım. Vivant'te Bir Genç Bir Gelecek diye bir oluşum vardı. Oradan çıkan Ilao diye bir yazılım şirketi vardı. Onun iç startup'ı gibi düşünebiliriz. Bir etkinlik uygulaması. Yaklaşık bir yıla kadar bir sürede Vivant'in üzerine çalıştım ve gerçekten orada da hani bu sefer sıfırdan bire değil, bir şey birden yüze nasıl götürülürü birazcık öğrenmeye başladım. Murat'ın tavsiyesiyle, Murat'ın bana öğrettikleriyle Murat da bu arada Murat Yiyen, belki bilenleriniz vardır. Ve onun bana öğrettiklerini böyle çok gerçekten içselleştirerek şu anda ekip yönetiminde de kullanıyorum bu arada. Bunu da söylemek gerekir. Neyse, sonra devam ediyorum hikayeyi, birazcık hızlandıralım. Sonrasında pandemi. Pandemi gerçekleştiğinde işte Vivant'in üzerine hala biraz çalışıyorduk ama maalesef etkinlik platformu pandemi, tahmin edersin hani çok sağlıklı gitmiyor bunların ikisi zaten beraber. Bu sebeple de şöyle, bu yerdeki sosyal mesafe stikerleri var ya, biliyorsun hani üstüne iki tane ayak koyulan stikerler. Onlardan Çin'de ürettirip Amerika'ya satmaya başladık. İşte eski ortağımla ve bir tane daha arkadaşımızla beraber, yani tam olarak bir ticarete adım attık. Ama bu yaptığımız ticaret bize birkaç şeyi öğretti. İşte bir, gerçekten para nasıl kazanılır, şirket nasıl kurulur, fatura nasıl kesilir. Amerika'da şirket kurmuştuk çünkü o sırada. İki, oluşturduğumuz kaynakla bundan sonra neler yapabiliriz demeye başladık. Ve aslında hani arada birkaç ufak deneyim ve başarısızlıklar oldu bu arada. Gerçekten bazı çok başarısız uygulamalar var arada. Mesela Bir Buton diye bir uygulama var. Tahmin edersin ki içinde sadece bir tane buton vardı falan. Hani gerçekten kötü bir uygulamaydı. Bu tarz şeyler yaptık ve en sonunda da işte 2020 Haziran ayı civarında Influera kuruldu. Influera kurulurken de şu anki ortağım Atakan da işte bu diğer iki kişilik arkadaş grubumuz, yani toplam üç kişi olduğumuz grubun içine dahil oldu ve dört ortaklı bir şekilde Influera kuruldu. İki yıl sonra bugüne bir hemen hızlıca saralım. Sonra senin sorularına devam ederiz zaten. İki yıl sonra bugün Influera şu anda TikTok influencer işi yapan, bunun dışında TikTok'ta işte performans reklamlar veya marka hesap yönetimini de yapan, tamamen TikTok konusunda uzmanlaşmış ve gerçekten başarılı, güzel, verimli kampanyalar sunan, ilk günden beri her zaman işte link bıraktımlardan sıkıldık ve doğal ve samimi içerikler istiyoruz cümleleri üzerine içeriklerini üreten bir yer. Şu an iki ortak olarak devam ediyoruz bu arada yolculuğumuza, Atakan ve ben, ve bunun dışında da zaten bize gücümüzü veren çok güzel bir ekibimiz var. Böyle özetleyebilirim.
Ağzına sağlık. Bence uzunca bir deneyimin çok güzel bir özetiydi. Ben böyle dinlerken de bir kendime birkaç not aldım, birkaç soru aldım. Onları da zaten ara ara soruyor olacağım ama en başta şunu merak ediyorum aslında. Hani ben de tanıtırken bahsettim, sen de aslında anlatırken bahsettin. Influera tamamen TikTok üzerine yoğunlaşmış, özelleşmiş bir girişim.
Evet, evet.
Hani bir burada yani bu dikeyi nasıl seçtiniz onu merak ediyorum. Çünkü evet 2020 yılında sanıyorum o sıra Instagram'da şey yoktu. Reels özelliği zaten çok sonra geldi. Bir yıllık falan bir geçmişi var. O yüzden hani çok o zamanlarda yoktu da bile. Ama bir buna hani nasıl bu dikeyde özelleştiniz onu çok merak ettim.
Influera 2020'de kurulduğunda biz Instagram Nano Influencer Ajansı olarak ortaya çıktık aslında. Bu nedir? İşte 510 bin takipçi arasında herkes kendi storylerinde arkadaşlarına paylaşarak influencer olabiliyor diyorduk. Bunun faydası ne? Şu anlama geliyor. Hani milyon takipçili biri link bıraktım diyerek bir şey paylaşmıyor. Gerçekten insanlar doğal olarak arkadaşlarına etkileşimde bulunuyor anlamına geliyordu. Ve bu sayede gerçekten yüksek geri dönüş oranına sahip, yani normalde işte handle klikler veya link klikler işte %1-2 bandındayken bizim yaptığımız çalışmalarda %30-40'lara kadar çıkabiliyordu. Bu tarz bir yolculuğa başlamıştık. Sonrasında başlangıç anımızdan neredeyse bir yıl sonra, bir yıldan biraz daha kısa bir süre sonra bir kampanya gerçekleştirdik bir markamızla beraber ve onlar bir test yapalım dediler. Test de şuydu, aynı anda 70 Instagram Reels, 70 de TikTok çıktık. İçerikleri birbirinden tamamen farklı olacak şekilde ve farklı kişiler paylaşacak şekilde. Bu arada sana şeyi söylemiş olayım. 2019'da çıktı Reels. Biz de işte 2021'de TikTok'a döndük tamamen. Yani 2021 Mayıs'ta. Şu an 1,5 yıl falan oldu.
Ben sanki şey diye hatırlıyorum. Yani Reels'ı pandemide izlemeye başladık artık diye hatırlıyorum ama.
Doğru, bu arada haklısın. Yani 2019 sonu diye çıksa zaten 2020 başında pandemiye girdik. O yüzden hani bize, bir de Türkiye'ye ne zaman geldiğinden tam emin değilim genel olarak.
Aynen aynen. Ya ben Türkiye için diyorum ve bir de ana sayfalarımızda bu ortada yer almasından bahsediyorum aslında. Hani.
Tabii aynen aynen. Gerçekten hayatımıza girmesinden bahsediyoruz.
Aynen.
Neyse, ben şeyden devam edeyim. O testi yaptık ve sonuçlar açıkçası çok şaşırtıcıydı. Instagram Reels tarafında toplamda işte 70 içerikten yanlış hatırlamıyorsam 800-900 bin civarında bir görüntülenme almıştık. İyi yine bu arada, hedeflerimizin üstündeydi. Çünkü yine hani orta büyüklükte kişilerle çalışıyoruz. Ama diğer tarafta TikTok'ta 4 milyona yakın bir erişim aldık. Ve daha küçük profillerle çalışmış olmamıza rağmen Instagram tarafında altına kıyasla. Sonra dedik ki şu an TikTok kimse yok zaten içeride. Hani herhangi bir ajans veya marka olarak çok çok çok az bir tanınırlık var. Ve biz burada bir şeyler yapabiliyoruz ve etkisi çok büyük oluyor. O zaman biz TikTok'u benimseyelim, daha fazla öğrenelim ve daha iyisini yapalım diyerek yavaş yavaş TikTok'a kaymaya başladık. Yani bir anda tüm Instagram operasyonumuzu durdurmadık tabii ki. Ama TikTok yapmaya başladıkça biz kreatifi de daha iyi öğrendik. Yani TikTok'ta ne yapılırsa videolar daha başarılı olur, bunu daha iyi öğrendik. Bunu daha iyi öğrendikçe markalar bizden daha çok şey istemeye başladı. Ve zaten aslında günümüzde şu an her gün TikTok'la ilgili okuyor, öğreniyor. İçerideki kreatif ekibimiz gerekli işte keşfet sayfasına düşmek için olması gereken şeyleri değerlendiriyor. İnfluencerlarla konuşuyor. Markalardan alınan briefleri platforma göre şekillendiriyor. Ve en sonunda gerçekten viral olacak içerikler oluşturuyoruz. Yani bizim yaptığımız, zaten dedim ya, ilk günden beri yapmaya çalıştığımız şey tamamen nasıl doğal içerik üretilir ve bu içerik nasıl başarılı olur konusunu TikTok'un da algoritmasında doğallık ön planda olduğu için beraber çok güzel çözdüğümüzü düşünüyorum. Zaten hani sen de dedin başta da, benim LinkedIn'ime bakarsan durmadan TikTok nedir, nasıl yapılır, markanız için nasıl kullanırsınız tarzında içerikler paylaşıyorum. Çünkü hala çok büyük bir yanlış algı ve bilinmemezlik var aslında TikTok'la ilgili. Yani TikTok bir şey platformu değildir, bir reklam platformu değildir. Düz reklamların anlaşılabildiği, samimi reklamların tüketilebildiği bir platformdur diyeyim sana. Bu sebeple dediğim gibi TikTok reklam değil ve influencerlık değil, TikTok içerik üreticisi platformudur. Biz de yaptığımız çalışmaların hepsini zaten içerik üretimini benimseyerek yapmaya çalışıyoruz kreatif olarak.
Süper. O zaman biraz şeyden de bahsedebilirsen süper olur. Hani böyle zaten anlatırken böyle işte tarihleri biraz konuştuk. İşte hatta ben karıştırdım için 2020 zannediyorum ama 2019'lara yaz geldi falan diye konuşmuştuk. O yüzden burada, ya bu alanda pandemi döneminde, pandemiden sonra hani başlamak, burada bir iş kurmak, işte sana kattığı avantajlar, dezavantajlar nelerdi? Böyle işiniz için artıları nelerdi? Aslında biraz onlarla bahsedebilirsen çok sevinirim.
Bu da çok güzel bir soru. Geçenlerde 15 Seconds diye bir etkinliğe gittim. Etkinliğin biletini 2019'da almıştım. Normalde 2020 Mayıs'ta olacaktı yanlış hatırlamıyorsam etkinlik. O yüzden 3 yıldır bileti tutuyorum ve gerçekten en sonunda geçen gün gidebildim. Çok iyi etkinlikti bu arada. Orada Handelin diye biri vardı. Onun bir konuşmasında şey dedi. Büyüdüğünüzde torunlarınız size işte dede veya anneanne, babaanne, böyle bir pandemi dönemi varmış. Sen burada ne yaptın? O 2 yıl içinde senin başına ne geldi? Hani ne yaşadın diyecek demişti. Ve ben gerçekten düşündüm. Pandemi 2 yılı benim hayatımı çok değiştiren bir 2 yıl oldu. Bunlardan tabii ki en büyük sebebi haliyle Influera. Yani Influera'nın kuruluşu pandemiye denk geldiği için bunu söyleyebilirim. Şöyle, o dönemde neler yaptık ve Influera'nın kurulmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi neydi? İki şey. Bence birincisi, her ne kadar aramızda fiziksel sınırlar konulsa da pandemi çok fazla sınırı kaldırdı. Yani 7/24 dünyanın her yerindeki insanlar zaten herkes karantina altında ve fiziksel olarak limitli olduğu için ekranda görüşmek çok kolaylaştı. Bu bizim açımızdan markalarla görüşmenin kolaylaşması gibi yansıdı. İşte eskiden daha büyük markalarla görüşmek için hani o toplantının alınması daha zorken, şimdi yarım saat ayırır mısınız, bakın size yeni bir şeyden bahsedeceğim dendiğinde çok olumlu dönüşler aldık aslında. İlk başta iyi bir ivme yakalayabilmemizin ve hızlıca farklı kişilerle çalışarak, ki başta yine çok büyük ve kurumsal markalarla çalışmıyorduk. Daha fazla startup'la çalışıyorduk ama en azından case'lerimizi arttıracak kadar ve yaptığımız için doğruluğunu kanıtlayacak kadar çalışmak için yeterli zamanımız olmuştu ve yeterli açıklık olmuştu aslında. Bunun yanında da şöyle bir artısı oldu. Pandemide gerçekten yine dediğim gibi herkes evde olduğu için ve istediğimiz kadar yoğun çalışabildiğimiz için, bir yandan da diyeyim hani dışarıda bir hayatımız olmadığı için, gerçekten hepimiz dört kolla işe asıldık ve sıfırdan bire getirme aşamasını çok hızlı ve çok doğru bir şekilde yaptık. Yani fikir ortaya atıldıktan sonra, ki Influera fikri hani çok böyle çığır açıcı bir fikir değil sonuçta, hali hazırda olan bir şeyin daha iyi nasıl yapabiliriz diyerek ortaya çıkmış bir fikir. Bu fikri yapalım, hani Influera'yı kuralım fikri ortaya atıldıktan sonra ilk faturayı kesmemiz 1,5 aydan daha kısa bir süre sürdü. Hani zaten şirketi kurduk vesaire derken hani hemen de bir fatura kestik ilk müşterimize gibi oldu. O yüzden hani orada benim zaten genel hayattaki motivasyonlarımdan bir tanesi yarına bırakmamak. Yani bir şey hızlıca yapılabiliyorsa, bugün yapılabiliyorsa veya o şeyin bir parçası bugün yapılabiliyorsa, işte yarın yaparım, sonraki gün yaparım, şimdi bunu yapmak çok zor, biraz düşüneyim gibi gibi bahaneler kurmadan gerçekten bugün minimum bir şey olsa bile onu yapmak ve bu sayede başlamış olmak üzerine bir hani benim de motivasyonum var genel olarak. Influera'da da birazcık böyle yaptık. Yani hemen başladık, hemen denedik. Başarıyı gördükçe o başarıyı çoğaltmaya çalıştık sadece.
Gerçek bir girişimci mindset diyebilir miyiz? Yapabiliyorsak MVP'sini bugün yapalım.
Evet yani öyle. Tabii bu da benim zaten dediğin gibi benim hani uydurduğum bir motivasyon değil. Hani bizim de dinlediğimiz ve tavsiye edilen şeylerden kendime aldıklarım doğrultusunda çıkıyor. Girişimci mindset'i diyebiliriz o yüzden tabii.
Süper. Peki ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi kanal genel olarak Z kuşağının kariyer yolculuğunu anlatıyor. Ben de zaten Z kuşağından biriyim. Keza sen de öylesin. Böyle şeyi çok düşünüyorum. Hani aslında yarının işlerini biz bugün oluşturuyoruz. Çünkü işte dünü olan işi de bugün yapmıyoruz. Günden güne değişiyor işler. O yüzden senin bu alanda çalışan bir genç olarak sence yapmış olduğun bu iş ilerleyen zamanlarda ne yöne evrilecek? İşinin geleceği hakkında neler düşünüyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Keza yine böyle şey bu alanda aslında bir anlamda markalara danışmanlık veren bir tarafta da olduğumuz için trendleri çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. O yüzden böyle senden alacak çok notumuz var diye düşünüyorum bu noktada. Neler söylemek istersin bununla ilgili merak ediyorum.
Ya Canan şöyle söyleyeyim, bu konuyu konuştuğumuzda iki nokta devreye giriyor. Bir tanesi bence ben açısından hani Ege ne istiyor sorusunu cevaplamak gerekiyor. Diğeri de birazcık sektörü cevaplamak gerekiyor aslında. Ben şimdi önce bir sektörden başlayayım. O yüzden de biraz TikTok konuşmak gerekiyor bu noktada. Şöyle, herkes biliyordur diye düşünüyorum. TikTok diğer platformlardan çok farklı, bambaşka bir platform. Kullanıcıyı çok iyi tanıyan, gerçekten istediğini karşılığında ona gösteren ve bu doğrultuda içerik üretmeyi de öğretmeye çalışan bir platform. Bunun doğrultusunda içerideki markalarda yavaş yavaş TikTok'u gerçekten nasıl kullanması gerektiğini daha iyi öğrenecek. Yani şu an bilen ve iyi kullanan markalar var ama hala diğer platformlara çok benzeten markalar da var. Bu sebeple daha TikTok'un markalar açısından genel olarak içerik üreticileri ve tüketicileri açısından büyüyecek çok yeri var ki şu an Türkiye'de 40 milyon kullanıcı var. Yani izleyenler olmak üzere söylüyorum tabii ki bunu. 40 milyon zaten takdir edersin ki inanılmaz bir sayı. Çok daha da büyüyeceğine inanıyorum şu an. Dediğim gibi TikTok'un içeri yaptığı yatırım, açılım ve genel felsefesinden kaynaklı olarak. Bu sebeple de ben kısmına geri dönüyoruz aslında sorunun. Ben açıkçası şu an yaptığım işi çok seviyorum. Influera benim için gerçekten çok değerli ve hani kalbimde çok önemli bir yer kaplayan bir şey. O yüzden de ben TikTok'ta devam ettiği sürece, işlerimiz iyi gittiği sürece Influera'nın devam edeceğini ve çok daha iyi yerlere de geleceğini düşünüyorum. Ama bunun yanında az önceki soruya da cevabına paralel olarak bir girişimci kafa yapısı, girişimci mindsetiyle de nasıl cevap verebilirim diye düşündüm aslında az önce buna. Şöyle ki evet Influera'nın devam etmesini istiyorum. Influera bizim kurduğumuz bir şey. Yani benim bebeğim gibi açıkçası 2,5 yıldır büyütüyorum ve şu an güzel böyle işte orta yaş bir çocuk, yani orta yaş derken işte genç bir çocuk kıvamına geldi. Şu an koşmak üzere koşuyor hatta yavaş yavaş. Bundan sonra artık biraz daha tamamen kendi ayaklarının üstünde durabildiği aşamadan sonra daha az işte operasyon yaparak belki biraz daha hani tavsiye veren tarafta durarak yeni girişimlerimi de kurmaya devam etmek istiyorum. Şu an hali hazırda işte Ege Yeni Girişim Fikirleri diye bir not defterim var. Orada bir yaklaşık 15-20 tane falan farklı girişim fikri var. Onlardan birkaç tanesini hani hızlıca zaten deneyimleyebilmek istiyorum. Bunun için de ufak tefek açılımlar yapmaya başlayacağım yeni yıl itibariyle. Böyle.
Ya harika cevap verdin yine. Hem böyle dediğin gibi sektörden bahsettin hem kendine de çevirdiğin için soruyu çok teşekkürler. Bence Ege'nin neler yapacağını dinlemek de yine bizim için güzel oldu. Ve bana şey hatırlattı bu arada, hani böyle girvak oturumlarında en iyi soruları soranlardan biri Ege'ydi bu arada her zaman. Her zaman oturup gerçekten notlarını alır. Yani hani bazen böyle şey olursun işte, hani ne bileyim, o gün networking için gelmişsindir. Dinlersin oturumları ama bazen not almadığı şeyler olur ama Ege her zaman gerçekten notlarını alır, sorularını sorar. O yüzden böyle girvak etkinliklerine bir an beni götürdün. Güzel oldun.
Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum böyle demene de.
O zaman ben verdiğin harika cevaplar için zaten çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş böyle kapanış sorularına, biraz daha Ege'yi tanıdığımız sorulara geçecek olursam ilk şeyi sormak istiyorum. Ya zaten hani böyle tanıyorum, birçok tool'u kullanıyorsun işte, hem işin gereği yani hani bunu daha iyi nasıl yapabilirim noktasında da birçok tool deneyimliyorsun, şey yapıyorsun. Ama kendin de deneyimleme açısından yani böyle yakın zamanda keşfettiğin bir tool, bir uygulama, hani çok beğendim, siz de kullanmanızı öneririm diyebileceğim bir şey var mı?
Bayağı iyi soru bu arada. Şimdi şöyle Canan, en sık gelen sorulardan bir tanesi, hani genel bu bana gelen soru anlamında demiyorum. Genel hani duyduğum sorulardan bir tanesi, ya zamanımı yönetemiyorum, ne yapacağım sorusu çok sık duyuyorum. Hani işte nasıl bu kadar fazla şeye zaman ayırabiliyorsun vesaire tarzı sorular da oluyor. Benim bu konuda kullandığım tool bildiğin kağıt kalem. Yani başka bir tool'um yok bu konuda. Kendi zamanımı ve bir şeylere time boxing diye bir metot var. O da işte hani X şeyini yapmak için ne kadar süre ayıracağını ona veriyorsun ve bu sayede zamanını kutulamış oluyorsun. Başka bir şeye odaklanmadan en verimli şekilde onu yapıyorsun. Ben her zaman günümü buna göre planlıyorum ve gerçekten hani farklı şeylere zaman ayırabilmeyi bu sayede başarabildiğimi söyleyebilirim. Bu hani gerçekten soruna cevap verirken biraz da kendi tarafıma kaydırmak istedim, bunu söylemek istediğim için. Çünkü buradan nereye getireceğim? Yeni girişim fikirlerimden bir tanesi de bu. İnsanların zaman planlamasını gerçekten kolaylaştıracak şekilde, böyle çorba gibi farklı farklı şeyler planlayacak şekilde değil. Ne yapacağını giriyorsun, sana onun için bir işte zaman atıyor ve hani böyle bir takvim oluşturuyor şeklinde bir fikrim var. İnşallah işte bir yıl sonra belki konuşurken şey diyebiliyor olacağım sana da. Evet, bunun için tool'un adı bu ve bunu ben yaptım falan diye de olabileceğim. Ama soruna da tertemiz cevap vereyim. İki şey var. Glide ve Bubble. Bunların ikisi de no code uygulamalar. Yani kod yazmadan kod yazabilmeni sağlayan, işte programlar tasarlayabilmeni sağlayan uygulamalar. Biz şu an Influera'da bu ikisinden birini kullanarak yaptığımız toplamda 4 tane ürünümüz var. Bu ürünleri de hani müşterilere özel tasarladığımız paneller vesaire gibi düşünebilirsin. Gerçekten çok fark yaratıyor. Yani sonuçta kodlamak ve makineleri kullanmak gerçek hayatta insanların gücünü arttırıcı bir şey olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de o yüzden manuel olarak yapmamız gereken birçok şeyi bu şekilde no code, yani kod yazmayı bilmeden kodladık ve onları kullanıyoruz şu an. Zamanımızı çok çok çok daha verimli hale getiriyor. Kesinlikle o yüzden herkese no code kod yazmayı öğrenmesini tavsiye ederim. Glide ve Bubble.
Harika bir öneriydi bu. No code'la ilgili seninle daha çok konuşmayı ben de çok isterim bu arada.
Tabii tabii konuşuruz.
Diğer bir sorum şu. Ben böyle yakın zamanda, sanırım yakın zaman değil bir yıldır falan, böyle işte manga okumaya başladım. Normalde çok ön yargılıydım bu konuya. İşte K-pop falan dinlemeye başladım. Böyle bunlar benim için çok guilty pleasure şeyler aslında. Dediğim gibi çok ön yargılıydım ve çok böyle şeydim, hani asla yapmam diyordum. O yüzden senin buna benzer böyle bir guilty pleasure'ın var mı? Varsa ne, merak ediyorum.
Yani guilty değil. Yani guilty hissetmiyorum. Hani bu pleasure'larımla ilgili. Ama gerçekten beni tanımlayan iki hobim var diyeyim. Hani çok da standart olmayan şeyler olduğu için guilty pleasure olarak da belki adlandırılabilir. Bir tanesi nargile. Gerçekten çok seviyorum ve hani üzerine çok düşündüğüm bir konu. O yüzden de yeni başlayanlar ve merak edenler için Nargile'yi Anlamak diye bir kitap da yazdım bu arada. Zaten sen de biliyorsun bunu.
İşin profesyonelliği.
Aynen. Bir de onun dışında poligon zevkim var. Gerçekten kafamı dağıtmak için çok kullandığım bir alan. Böyle iki tırnak içinde guilty pleasure, ama çok da guilty hissetmiyorum. O yüzden sadece pleasure da diyebiliriz. Böyle şeylerim var.
Harika. Peki şeyi merak ediyorum bir de böyle. Hazır çok da olmadı üzerine zaten. Rap, hani bu Spotify'da en çok dinlediklerimiz falan da açıklandı. Buna da böyle istinada. Ya böyle şey, random listeye aldığında bazı şarkıları geçersin. Uf ya, bunu dinledim zaten. Ama bazı şarkıları geçmezsin. Hiçbir zaman dinlersin. Ve işte hani böyle 10 kere loop alsan da atıyorum, karşına tekrar çıksa tekrar dinlersin. O tarz böyle en sevdiğin, hani böyle geçmediğin, sıkılmadığın bir şarkı var mı? Varsa hangisi, merak ediyorum.
Şimdi iki soru birbirinden farklı. Yani Wrapped ile başlayacaksak Wrapped'imi söyleyeyim. İlk 5 şarkımın zaten 4'ü Label C5 ile geçiyor zaten. Hani çok çok çok seviyorum. 2022'nin kahramanı Label C5. Tüm şarkıları vardır büyük ihtimal zaten ilk onuma gelirsek. Ama diğer sorun bence daha güzel, daha keyifli bir soru. Hani ne zaman olsa ve görsen geçmem dediğin bir şarkı. Bence bak burada guilty pleasure'ımla da örtüşüyor. Murat Boz, Gülşen, İltimas. Beni yok eden bir şarkı gerçekten. Ne zaman dinlesem her zaman sonuna kadar da dinlerim yani.
Harika. Çok teşekkür ederim ben konuk olduğun için, cevapların için, samimiyetin ve şeffaflığın için de. Senden zaten her konuştuğumuzda inanılmaz besleniyorum, inanılmaz ilham alıyorum. Dediğim gibi içeriklerini takip ederken de çok şey öğreniyorum senden. Yine bu bölümde de konuk olduğunda da çok çok şey öğrendim. Bence dinleyecek olan kişiler de çok şey öğrenecek. Tam bölümü kapatmadan önce de son bir şeyi merak ediyorum. Yani dinleyenler büyük ihtimal şey olacak, TikTok hesabı açmalıyım. Açtıktan sonra influencerlarla nasıl bir şekilde işbirliği yapabilirim, bu noktada düşünecekler. O yüzden bir şey tarafında markalar sizinle nasıl iletişime geçebilir? Nasıl işliyor o taraf? Bir de içerik üreticisi olarak ben influencer'la bir şeyler yapmak istersem nasıl ulaşabilirim? Bunlardan da böyle bahsedebilirsen süper olur.
Hemen şöyle özetleyeyim. Markalar için www.influera.com sitesini ziyaret ederek hemen bir demo toplantısı alarak benim takvimime direkt olarak bağlı takvimden toplantı alabilirsiniz. Görüşelim, konuşalım detayları isterseniz sizin iletişim hedeflerinizle beraber. Influencer'lar için de şu anda açıkçası bünyemizde 500'e yakın içerik üreticisi olduğu için çok fazla yeni alım yapmıyoruz. Ama yine de böyle 10 bin takipçiyi geçtiyseniz TikTok'ta ve etkileşimlerinizin gücüne inanıyorsanız sitemizde bulunan bir başvuru formu var. Hem onu doldurabilirsiniz hem de isterseniz bize Instagram'dan DM atabilirsiniz. O şekilde hani iletişime geçerek neler yapabiliriz, sizle hangi projelerimizde çalışabiliriz diye de bakabiliriz. Böyle de söylemiş olayım.
Süper. Çok teşekkürler bunları da aktardığın için. Ben zaten bunları da böyle bölüm açıklamasına koyuyor olurum. İletişime geçmek isteyen marka ya da kişi olursa onlar da iletişime geçiyor olurlar zaten. Tekrardan konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık her şey için. Ben çok iyi bir noktaya geleceğinizi zaten, hani iyi bir noktadasınız ama çok daha iyi noktalara geleceğinizi zaten inanıyorum. Gelişmeleri takip etmek için, yeni girişimlerini de ele alacağımız böyle podcast bölümleri çekmek için de çok heyecanlıyım. Tekrardan teşekkürler.
Süper. Ben de çok teşekkür ederim davetin için. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.